Castle Media. Herkese selam. Ben Mustafa Sağır. Önümüzdeki 300 saniye boyunca size Budapeşte'den bahsedeceğim. Oh yeah. Geçen bölüm anlattığım Viyana macerasının bir de Budapeşte ayağı var. Aslında sadece Budapeşte yok. Viyana'dan Budapeşte'ye giderken arada biz Bratislava ve Estergon'a da uğradık. Ama Bratislava ve Estergon'la ilgili anlatacak o kadar az şey var ki yani bir bölümü buna harcamak bana saçma geldi. Bratislava'nın olayı şu, 20 dakikada bütün şehri dolaşabiliyorsun ve her mekan kendi birasını üretiyor. Böyle bir olayları var. Tabii bu insanları tribe sokacak bir şey olabilir. Bira seven insanlar için harika bir haber bile diyebiliriz ama ben bira sevmeyen bir insanım. Yani bana ne senin kendi biranı kendin üretmenden. Şey gibi ya, şu televizyonun üstündeki danteli babaannem ördü gibi bir şey benim için. Tamam, hiçbir anlamı yok yani. Bravo kanka, çok iyi bira üretiyorsunuz deyip oradan Estergon'a geçtik. Estergon'un olayı da Estergon Kalesi. Biliyorsunuz Barış Manço'nun da marşını söylediği bir Estergon durumu var. Bizim Osmanlımızın biricik en son Avrupa'daki son kalesiymiş. Ve orayı kaybettikten sonra da Osmanlı zaten geri çekilmeye başlamış. Estergon'da yaşayan insanlar da o kaleyi bayağı dağıtmışlar ve onun yerine bir katedral yapmışlar. Ama şehir çok fakir. Küçücük evler var, market yok, yiyecek bir şey yok falan ama kocaman bir katedral var. Osmanlı'ya teşekkür etsinler, bizim sayemizde ne güzel katedralleri olmuş diyebiliriz. Onun haricinde de bir bok yok yani. Marş açıldığında duygulandık tabii. Osmanlı askerleri buralarda neler yapmış falan gibi ama yani sonuçta Osmanlı askeri de orada sigara içip aman komutan beni görmesin diye kenara saklanmıştır yani, sonuçta Türk yani. Oradan Budapeşte'ye gittik. Budapeşte beni çok etkiledi çünkü Budapeşte'deki insanları ben acayip Samsunlulara benzettim. Yani şehir de biraz Samsun'u andırıyor. Yani her şey var ama tam değil. Çok güzel binalar var ama sıvası dökülmüş. İşte insanlar biraz fakir ama kıyafetleri çok iyi. Yani Levi's'tan aşağı giymezler Samsun'da da. Bir yandan da birine yani bir süre baktın diye seni dövme ihtimali olan bir yerdi. Bunlar tabii bana kendimi rahat hissettirdi. Bildiğim şeyler, bildiğim insan ilişkileri. Budapeşte'yi şöyle düşünün, kocaman bir moda gibi düşünün. Yani modanın bir şehir olduğunu düşünün. Öyle bir yer. Bütün kafeler çok janti. Bütün restoranlar şekil, her tarafta hipsterlık hükmünü sürmüş. Sanki hipsterlık Budapeşte'den çıkmış gibi bir havası var. Onun haricinde de Budapeşte de zaten yani fakir bir yer. Oranın da kendi parası var. Macar parası, euro değil, fornit. Ya şimdi fornit diye para mı olur amına koyayım? Fornit yani direkt seni dolandıracaklarıyla alakalı bir his veriyor yani. Lira gibi değil ya da ne bileyim dolar gibi değil. Fornit yani. Zaten yani euroyu fornite çeviriyorsun. O sırada yanında böyle bir Hintli matematikçiyle geçsen iyi edersin. Çünkü işte 1000 euro yaklaşık 1000 fornit yaklaşık 3 euro yapıyor. 3 euro da yaklaşık 60 lira yapıyor. Senin bunların hepsini aynı anda hesaplaman gerekiyor. Bu yüzden çok feci şekilde saçma sapan para da harcadım. Çünkü 1000 fornit 3 euro olduğunda bir şekilde kendimi Avrupalı gibi hissederken 3 euronun 60 lira olduğunu hatırlayıp of saçma sapan bir portakal suyuna da 60 lira verilmezmiş gibi hissiyatlarla gezdim Budapeşte'yi ve internetten araştırdım Budapeşte'nin neyi ünlü diye. Budapeşte'nin ünlü olan şey saunalarıymış ve bu beni çok sevindirdi çünkü ben her gün saunaya giden bir insanım. Budapeşte'de saunaya gitmek benim için çok lüks bir hareket olacaktı. Hemen ilk saunaya gittim, parasını ödedim, yaklaşık 6000 fornitti. 6000 fornitte 16 euro falan yapıyor. O da yaklaşık 300 bilmem kaç lira yapıyor. Türkiye'den uygun geldi bana. Aldım biletimi, girdim içeriye. İçeride bir anda üstümde kıyafetlerim, soyunma odasında elimde çanta yok. Hiçbir şey yok. Yani ben bekliyorum ki onlar bana havlu ve peştemal verecekler ama tabii öyle bir şey yokmuş. Onları kendin götürmen gerekiyormuş. Ben gerizekalı gibi içeride böyle kıyafetlerimle olayı anlamaya çalıştım. Hiç kimse İngilizce bilmiyor. Sonra adamın bir tanesine gidip dedim ki benim havlum yok dedim, İngilizce, Türkçe ya da işte bildiğim bütün dillerde vücut dilimle falan anlattım. Adam da bana yani çok üzüldüm kanka, keşke havlun olsaydı gibi bakış attı. Yani biz ne yapalım senin havlun yoksa dedi. Ben de olayı anladım, havlu satılan bir yer buldum. Gittim oraya, dedim ki ben saunaya girmek istiyorum, bana havlu verir misiniz? Onlar dedi ki kusura bakma, saunaya havluyla giremezsin, şort giymek zorundasın. Burada peştemalli havlu girilmiyor çünkü karışık saunalar dedi. Ben de okey dedim, bir tane şort aldım, o da yaklaşık 6000 fornitti. Sonra şortu aldım, geçirdim üstüme. Havlu almadım çünkü havluya da ekstra bir 6000 fornit istediler ve ben daha fazla fornitlenmek istemedim yani. Ve bir şekilde kururum herhalde dedim. Çünkü daha önce vücudum kurudu ıslakken, yine kurur. Havlu bunu hızlandıran bir parça sadece. Yani havlu olmadan da kuruyabiliyoruz arkadaşlar. Saunaya girdim. Sauna inanılmazdı. Böyle bir sauna yok yani. 50-60 derecelik ayrı bir kabin var. 60-70 derecelik ayrı bir kabin var. 80-90 ayrı, 100 bilmem ne ayrı, işte duşu ayrı, buhar banyosu ayrı. Herkes aşırı profesyonel saunada ve saunada bir tane, tabii ben en sıcağına girdim çünkü artistim, her gün saunaya gidiyorum. En sıcak saunada otururken de orada amcanın bir tanesiyle tabii gereksiz böyle birbirimizi anlamadan bir diyaloğa girdik. Adam bana ne anlattı hiçbir fikrim yok. Benim ona ne anlattığıma dair de benim hiçbir fikrim yok. Bayağı sohbet ettik abiyle, oradan ayrıldım. Ondan sonra da tabii kuruma feyzine geçtim. Kendimi böyle bir yere uzatıp duş aldıktan sonra vücudumdaki suyun kurumasını bekledim ve soyunma odasına gittim. Şortu çıkardım. Şort acaba nerede üretilmiş diye baktığımda Türkiye'de üretilmiştir yazısını gördüğümde de çok iyi hissettim kendimi. Yani gidip Budapeşte de dandik bir tane 50 liraya alabileceğim bir şorta 300 lira ödemiş oldum. Bunun acısı çok derin bir koydu bana ve ben de gidip madem öyle burada da vergi verilmiyor bir elektronik eşya alayım dedim ve PlayStation'a direksiyon aldım gittim. Onu da yarı fiyatına alınca tabii o da bana kendimi iyi hissettirdi ama Budapeşte de yaklaşık yani o direksiyonla 20 bin adım atmak zorunda kaldım. Çünkü direksiyonu aldıktan sonra direksiyon ağır diye bir taksiciye gittim. Taksiciye dedim ki ben şuraya gideceğim köprünün ayağına beni oraya götürür müsün? Çok ya yani yürüme yarım saat falan. Adam benden 5000 fornit istedi. O da beni fornitlemek istedi. Ve ben aa dedim bunlar Türk asıllıydı unutmuşum. Taksicinin o tavrından direkt Türk kökenlerini hissedebiliyorsun. Adam seni görür görmez. Yani turist bu ne güzel sikilir gibi bakıyor. Oradan da tabii bizim atalarımıza da buradan selam olsun. O genleri de Avrupa'ya aktarmışsınız. Size de helal olsun diyorum. Onun haricinde taksiye binmedim tabii. Yürümeye başladım. Ondan sonra gemime bindim ve Budapeşte'den ayrıldık. Budapeşte de güzeldi. Budapeşte'ye gideyim mi diye soruyorsanız kesin gidin. Çünkü Budapeşte de yani bir Türk şeyi de var anlıyor musun? Bir restorana gittim mesela lokal bir şey yemek istedim. Bana dedim ki sizin yerel yemeğinizi o da ne dedim? O da bana stavkabıç verebiliriz sana dedi. Stavkabıç bildiğiniz lahana sarmasının çok tembel şekilde yapılmış hali. Bana dedim anneannemin yapamayacağı bir şey söyle. O da bana patates kavurması verdi ki anneannem de çok iyi patates kavurması yapardı ama onların patates kavurması bir tık lezzetliydi. Yani Budapeşte'ye gidip patates kavurması yiyip saunaya girip PlayStation 5'e direksiyon alıp döndüm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.